Ayrım 21.
Abu Zer Mehmet Ali'nin paldır küldür yatağa girmesiyle gözlerini aralamış, onun soluk soluğa kaldığını fark etmiş, bir terslik ihtimali aklına gelmişti. Çok yavaş bir sesle, bir terslik mi var diye sordu Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali battaniyeyi boğazına kadar çekmişti bile. Bilmiyorum dedi. Dışarıda bir takım ayak sesleri var ve bizim koğuşa yaklaşıyorlar. Mehmet Ali tam sözlerini bitirmişti ki, koğuş kapısının asma kilidinin içinde anahtar döndü. Sürgü şangırdadı ve kapı gürültüyle açıldı. Subaylar ve gardiyanlar içeriye doluştular. Uyanın, arama var diye bağırdı bir gardiyan. Koğuştakiler uykulu gözlerle çevrelerine bakıyorlardı. Ancak şaşırmamışlardı çünkü bu arama taramalar artık kanıksadıkları bir uygulamaydı. Ranzalarından indiler, üstleri sıkı bir biçimde arandıktan sonra havalandırmaya çıkarıldılar. Aramalarda hep böyle yapıyorlardı. Tutuklular havanın sıcak, soğuk, yağışlı olmasına bakılmadan havalandırmaya çıkartılıyorlar. Gardiyanlar koğuşun her tarafını didik didik ararken onlar gecenin bir vaktinde saatlerce dışarıda bekletiliyorlardı. Arama esnasında koğuşta tutukluların temsilcisi olarak Mehmet Ali kalmıştı. Ranza altları, çantalar tek tek arandı. Yataklar kaldırılıp altlarına bakıldı. Yastıklar, battaniyeler birbiri üstüne yığıldı. Bir grup gardiyan da tuvaletlerin bulunduğu kısma girmişlerdi. Lavabo altlarını, ayna arkalarını, kapı çerçevelerini didik didik aradılar. Mehmet Ali'nin gözü koğuşta, kulağı tuvalet kısmını arayan gardiyanlardaydı. Ve onlar bir türlü geri gelmek bilmiyorlardı. Mehmet Ali koğuşu bırakıp o tarafa gitmek için büyük bir arzu duyuyor ama içindeki heyecanını bastırıyor, yerinde duruyordu. Gardiyanlar en küçük kağıt parçalarını dahi dikkatle inceliyorlar, sigara kibrit paketlerinin içlerine kadar bakıyorlardı. Sonunda tuvaletlerin bulunduğu kısmı arayan gardiyanlar geri döndüler ve başlarındaki subaya herhangi bir şey bulamadıklarını söylediler. Mehmet Ali derin bir nefes aldı. Gerilen sinirleri bir anda gevşeyip rahatlamıştı. Arama sona erip gardiyanlar koğuşu terk edince bahçedeki tutukluların geri dönmelerine izin verildi. Koğuşa ilk girenler Gökhan ve Adanalıydı. Meraklı gözlerle Mehmet Ali'ye baktılar ve onun sakin sakin oturduğunu görünce rahatladılar. Abu Zer koğuşa en arkadan görevli gardiyanla birlikte döndü. Koğuştan içeriye girdiklerinde hala bu gece yağmur yağıp yağmayacağını tartışıyordu. Hayır dostum yanılıyorsun diye konuşuyordu Abu Zer. Göreceksin bu gece yağmur yağmayacak. Bu konuda benim sözlerime güvenebilirsin. Gökyüzünü kaplayan o bulutlar yeteri kadar aşağıda değiller. Onlar çok yukarılarda amaçsız amaçsız dolaşan havai bulutlar. Nasıl ki burnu havalarda dolaşan havai insanlardan bir fayda bekleyemezsen bu bulutlardan da boşuna yağmur bekleme. İstersen seninle bu konuda bahse tutuşabilirim. Gardiyan Abu Zer'in bu sözlerine karşılık kendisinin köyde yetiştiğini, yağmur bulutlarını iyi tanıdığını söyleyerek kapıyı kilitledi. Abu Zer onun arkasından yağmur bulutlarını tanımak patates tarlasını çapalamaya benzemez diye bağırıyordu. Yarın gel de sana bu konuda bildiklerimi anlatayım. Kapının kilitlenmesiyle birlikte iyice rahatlayan Mehmet Ali neşeli bir kahkaha attı. Gökhan ona bakıp az daha yakayı ele veriyorduk dedi. Mehmet Ali Adanalı'ya döndü. Bravo sana dedi. Ortalığı öyle güzel temizlemişsin ki ben bile şaşırdım. Mecburen dedi Adanalı. Başka çaremiz yok. Bu sözlerin ardından Abu Zer'e döndü. Ne kadar rahat adamsın sen yahu dedi. Biz sıkıntıdan dokuz doğururken sen bulutların bilmem nesinden konuşabiliyorsun. Abu Zer o sırada gardiyanların koğuşun orta yerine attıkları yatak ve battaniyelerin arasından kendine ait olanları bulmuş ranzasına getirmiş onları yerleştirmekle meşguldü. Korkunun ecele faydası yoktur dostum dedi Abu Zer Adanalı'ya. Önüne çıkan her şey için kendini sıkıntıya sokmaya değmez. Tüneli bulsalar bizi hapse atacak değiller ya zaten hapisteyiz. Biz uygun bir zamanda yenisini kazarız veya kaçmak için yeni bir yol buluruz. Nasılsa biz kaçmayı kafaya koyduk. O gece tünele bir daha inilmedi. Kazı işini bir gece sonra sürdürmeye karar verip yattılar. Bir gece sonra Adanalı tüneldeki işini bırakıp geri döndü ve uyumakta olan Mehmet Ali'yi uyandırıp önüne büyük bir kayanın çıktığını ve tünelin ilerlemesini durduğunu anlattı. Mehmet Ali usulca yatağından süzülüp tünele girdi ve bir süre sonra geri döndü. Duvar bu dedi, cezaevi duvarlarından biri. Gökhan'ı uyandırdılar. Gökhan uykulu gözlerle bir süre çevresine bakındı. Mehmet Ali ona durumu anlattı. O da yatağından sessizce kalkıp tünele indi ve bir süre sonra geri geldi. Evet dedi, ön duvar bu. Biraz daha aşağı inmemiz gerekecek ama sanırım biraz da rotayı şaşırmışız. Nasıl şaşırmışız diye sordu Adanalı. Gökhan tuvalet taşını yerine yerleştirdi. Şimdi etrafı temizleyip yatalım dedi. Bu konuyu yarın sağlıklı bir kafayla değerlendiririz. Bu saatte gereksiz yere bir araya toplanıp dikkat çekmeyelim. Ortalığı temizleyip yataklarına girdiler ama gözlerini uyku tutmadı. Sabahı zor ettiler. Ertesi gün Gökhan yeni hesaplar üzerinde kafa yordu ve sonunda hatayı buldu. Kazarken farkına varmadan güneye doğru kaymışız. Çıkış yolumuz başlangıçta doğru. Ancak sonradan yönümüzü kaydırmışız. Şimdi 10 metre kadar geri gelip yeniden kazacağız. Bu hata bize yaklaşık 6 günlük bir süre kaybettirdi. Neyse ki erken fark ettik. Yoksa Abuzer'in baştan söylediği gibi komutanın masasının karşısına çıkabilirdik. Tünelin kazılmaya başlamasından bu yana bir aylık bir süre geçmiş. Bu arada da Abuzer'in ikinci mahkemesinin günü gelmişti. Abuzer mahkeme salonuna girer girmez mahkeme heyetini selamladı. Ellerindeki kelepçeler çıkartılınca sanık bölümüne geçti ve mahkeme üyelerine ''Beyler'' dedi. ''Sizlere yeniden kavuşabilmek ne büyük bir mutluluk. Geçen sefer yeteri kadar bir arada kalamamış ve dolayısıyla uzun uzun konuşma fırsatı bulamamıştık. Ama umarım bu kez doya doya dertleşebiliriz.'' Mahkeme üyeleri gözlüklerinin üzerlerinden sert bakışlar fırlattılar. Başkan önündeki dosyayı karıştırarak yanındaki üyelere ''Nerede kalmıştık?'' diye sordu. Üyelerin mahkeme başkanına cevap vermesine fırsat bırakmadan Abuzer ortaya atıldı. ''Kedi meselesinde kalmıştık efendim.'' dedi. Başkan kafasını dosyadan kaldırdı, sert bir ses tonuyla ''Sen sus.'' dedi. ''Burası bir mahkeme salonu, karılar hamamı değil. Ben izin vermedikçe konuşamazsın.'' ''Özür dilerim efendim.'' dedi Abuzer. ''Burasının kadınlar hamamı olabileceği gibi bir düşüncem asla yok. Ben sadece sorunuza yanıt verip size yardım etmek istemiştim.'' Kaldı ki burası karılar hamamı olsaydı bizler buraya giremezdik. Çünkü kadınlar hamamına yalnızca kadınlar girebilirler. Yalnız hep merak etmişimdir efendim. Kadınlar hamamına yalnızca kadınlar, erkekler hamamına yalnızca erkekler girebilirler. Acaba bu kadınla erkek karışımı cinsiyette olduklarını iddia edenler nereye giriyorlar? Bu konuda yeterince malumatım yok. Başkan yumruğunu kürsüye vurdu. Bu gürültüyle yumuşak deri koltuğunda tatlı tatlı uyuklayan savcı yerinden sıçradı. Şaşkın şaşkın başkana bakarak deprem mi oluyor diye sordu. Savcının yakınındaki üye deprem olmadığını, sadece başkanın yumruğunu kürsüye vurduğunu söyledi. Başkan öfkesi yatışınca Abuzer'e hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapıp yapmayacağını sordu. Abuzer bu soru üzerine yerinden doğrularak savunmasına başlamadan önce jüri üyelerinin yerlerini almasını beklemeleri gerektiğini hatırlattı. Başkan şaşkın şaşkın önce yanındaki üyelere baktı. ''Ne diyor bu adam yahu?'' dedi. Sonra Abuzer'e döndü. ''Ne jürisinden bahsediyorsun sen?'' dedi. Abuzer başkanı televizyonda sık sık gösterilen Amerikan filmlerindeki mahkemelerde jüri bulunduğunu, bu jürinin mahkemenin başından sonuna değin duruşmaları izlediğini, gerçi bu jüride yer alan beyazların suçlu diye önlerine getirilen zencileri, suçlu ya da suçsuz olduklarına bakmadan mahkum ettirdiklerini, ayrıca bu filmlerde savcıların oturdukları yerden değil ayakta gezinerek, bazen hızlarını alamayıp koşturarak tıpkı bir tiyatro sanatçısı gibi rol kestiklerini, bazen gülüp bazen gözyaşı döktüklerini, böylece oradaki savcıların daha büyük etki sağladıklarını, burada görevli savcı beyin de böyle davranması halinde daha büyük başarılar sağlayabileceğini ve örneğin kendisini idama mahkum ettirebileceğini anlattı. Son olarak da böylesi bir mahkemenin daha eğlendirici olabileceğini ve insanlara hoşça vakit geçirtebileceğini belirtti. Başkan Abuzer'in sözleri bitince yanındakilere döndü. ''Tamam, bulduk belayı.'' dedi. Savcı Abuzer'in konuşması arasında savcı sözcüğü geçince gözlerini aralamış ve konuşmayı dinlemişti. Başkanın bu sözlerinden sonra ayağa kalkarak, ''Sanığın mahkemeyi alay alan bu davranışlarından ötürü 5 sene daha hapiste cezalandırılmasını istiyorum.'' dedi. Savcının bu isteğinden sonra Abuzer yeniden ayağa kalktı. ''Sayın savcının istekleri karşısında boynum kıldan incedir.'' dedi. ''Yalnız ben şunu anlayamadım efendim. Ömür boyu hapisle birlikte bu 5 sene ceza nasıl uygulanacak? Önce 5 seneyi doldurup da üstüne mi ömür boyu hapis yatacağım? Yoksa ömür boyu hapis yatıp cezaevinde öldükten sonra mı bu 5 seneyi yatacağım? O zaman da yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü ölmüş olacağımdan nerede yatacağım? Acaba beni cezaevinin bir köşesine gömüp 5 sene sonra sivil bir mezarlığa mı nakledecekler? Bu konunun da burada açıklığa kavuşturulması gerekir sanırım.'' Savcı gözlüklerinin üzerinden intikam duygularıyla dolu bakışlarla Abuzer'e baktı. ''Sen hiç merak etme.'' dedi. ''Biz seni yatıracak yer buluruz.'' Başkan önündeki dosyayı kapatıp Abuzer'e savunma yapıp yapmayacağını yeniden sordu. ''Bu senin son şansın.'' dedi. ''Eğer gevezeliklerine devam edersen bundan sonraki duruşmalarını sensiz yapacağız.'' Abuzer ayağa kalktı. Mutlu bir ifadeyle mahkeme heyetine baktı. ''Ben bu konulardan pek anlamam efendim.'' dedi. ''Ama cezaevinde birlikte kaldığım bir arkadaşım bana ait iddianameyi okudu. Bu arkadaş hapse düşmeden önce avukatlık yapıyormuş. Bu konularda son derece bilgili bir insandır. Ve bana dedi ki, sor bakalım onlara, neye dayanarak seni mahkum etmeye kalkışıyorlarmış. Tek kişiden nasıl bir örgüt oluşurmuş. Ellerinde ne gibi deliller varmış. Zaten benim emniyet ifadem de yokmuş. Üzerimde beni suçlayabilecek herhangi bir şey de bulunmamış.'' İşte bunun gibi sözleri söyledi. Tabii bunlar benim için anlayamadığım konular. Bunun için ileri geri konuşup sizin kıymetli zamanınızı almayayım. Ancak şunu da açıkça belirteyim ki, arada bir inşaat, harfiyat gibi işlerde çalıştığım doğrudur. Bazı zaman eski binaların yıkım işlerinde kazma salladığım da doğrudur. Ama devleti yıkmaya çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Abu Zer yerine oturdu. Başkan ve üyeler birbirlerine baktılar. Başkan savcıya ve üyelere bu konuyu içeride odada tartışmayı önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi ve hep birlikte içeriye odalarına çekildiler. Kendilerine çay söyleyip konuşmaya başladılar. Ne yapacağız bu herifi dedi başkan. Savcı basalım cezayı gitsin dedi. Onunla mı uğraşacağız? Başkan gözlüğünü çıkartıp masanın üzerine koydu. Herif haklı dedi. Hakkında hiçbir delil, en ufak bir kanıt yok. Bomboş bir dosya. Adam emniyette bile ifade vermemiş. Öyleyse asalım dedi savcı. Bir daha böyle delilsiz melilsiz yakalanmasın. Savcı görüşünü açıklarken mahkeme üyelerinden biri elindeki milli piyango biletini önüne açtığı gazetede yer alan kazanan numaralar listesiyle karşılaştırıyordu. Tuh dedi. Az farkla 5 milyonu kaçırdım yine. Seninki de bir şey mi dedi savcı. Ben geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde 3 rakamla büyük ikramiyeyi kaçırdım. Ben piyango bileti almıyorum diye söze karıştı başkan. Spor toto oynuyorum. Bir hafta ne güzel tüm maçları bildim. Ama o haftada bilen o kadar çoktu ki masrafları zor kurtardım. Bizim Turgut Albay 4 sene önce tutturmuştu Toto'yu dedi savcı. İyi para almıştı o zamanlar. Şimdiki oturduğu daireyle arabayı o parayla almıştı. Başkan savcı ve üyeler arasında bu konuşmalar sürerken diğer üye ayakkabısını ve çorabını çıkartmış ayak parmaklarının aralarını ovalıyordu. Başkan ona dönüp sen de kurtulamadın gittin şu illetten dedi. Sormayın dedi ayak parmak aralarını kaşıyan üye. Bıktım şundan. Aslında bu rahatsızlığın iyileşmesi için ayakkabı çorap giymemek gerekli. Ama işten güçten kafamızı kaldırıp da doğru dürüst istirahat edemiyoruz ki. Bardaklardaki çaylar bitmiş, yenisini istemişlerdi. Savcı taze çaydan bir yudum içti ve yüzünü buruşturdu. Şekerini atmayı unutmuşum dedi. Sen de lop gibi şeker doldurmadan içemiyorsun bu çayı dedi başkan. Bak ben yarım şekerden başka atmıyorum. Bizim Şenol Albay da çok şekerli içer çayı dedi parmak aralarını kaşıyan üye. Üyelerden piyangoya bakanı, Şenol Albay geçenlerde Silivri'den bir yazlık daire satın almış dedi. Savcı içini çekti. Adamın karı tarafı zengin dedi. Kısmetli adammış. Habire miras kalıyor. Başkan saatine baktı. Oo, saat de öğlene gelmiş dedi. Benim karnım acıktı. Zaten dosya üzerinde de bayağı tartışmış olduk. Şimdi içeri girelim de adamı gönderelim. Ayak parmak aralarını kaşıyan üye çorabını ayağına geçirmeye çalışarak ne karar verdik diye sordu. Başkan ayağa kalkmıştı. Eline de dosyayı aldı. Öyle hemen karar mı verilirmiş dedi gülerek. 8-10 duruşma geçsin de kararımızı o zaman açıklarız. Abu Zer'e duruşmasının bir ay sonraya kaldığı bildirildi. Cezaevi girişinde tutuklular çok sıkı aramadan geçiriliyorlardı. Bütün üstleri başları iç çamaşırlara kadar aranıyor, ayakkabılarını çoraplarını çıkartıp içlerine bakılıyordu. Komutan odasından çıkmış aramayı bizzat kendisi yönetiyordu. Aranma sırası Abu Zer'deydi. Komutan gardiyana bu herifi çok dikkatli arayın dedi. Arama sürerken komutan Abu Zer'e mahkemenin sonuçlanıp sonuçlanmadığını sordu. Maalesef sonuçlanmadı dedi Abu Zer. Komutan neden diye sordu. Ben mahkeme heyetine bu tip önemli mahkemelerde jürinin bulunması gerektiğini söyledim. Bu sözlerime hak verdiler ve arka odaya çekilip bu konu üzerinde uzun uzun tartıştılar. Sanıyorum şu anda jüride yer almak isteyen gönüllüleri bulmak için gazetelere ilan vermekle meşguller. Gerekli hazırlıkları tamamlamak için mahkemeyi bir ay sonraya ertelediler. Komutanın yüzünde öfke ve nefret rüzgarları dolaştı. Senin kadar ciddiyetsiz bir herifle daha karşılaşmadım dedi. Sen iflah olmaz bir şarlatansın. Abu Zer komutanın bu sözlerine şiddetle itiraz etti. Bu konuda bana haksızlık ettiğinizi söylemek isterim dedi. Bana inanmıyorsanız telefon açıp mahkeme başkanına sorabilirsiniz. Siz onları aramasanız bile belki de onlar sizi arayıp jüride yer almanızı teklif edebilirler. Böyle bir şey beni de sevindirir. Çünkü jüride tanıdığım bir insanın yer alması benim için bir kazançtır. En azından sizin bana idamdan fazla bir ceza verilmemesi için çalışacağınızdan eminim. Abu Zer sözlerinin sonunu getirmeden komutan çabuk ve kısa adımlarıyla arkasını dönüp uzaklaşmıştı bile. Abu Zer kılının gözetiminde koğuşa dönerken aralarında şu konuşmalar geçiyordu. Komutan senden nefret ediyor diyordu kıllı. Bu konuda tamamen yanlış düşünüyorsun. O beni sever ve sayar. Elinden gelse senin derini yüzer. Üst makamlar burada görev verecekleri kişilerde daha önce mezbahada çalışmış olmaları şartını arıyor galiba. O nedenmiş? Son günlerde hepiniz derimin peşinde dolaşıyorsunuz. Komutandan uzak dur. Sabrı taşmak üzere. Bu konuda yanlış düşündüğünü söylemiştim. Az önce sohbetimizi yarıda bırakıp nereye gittiğini sanıyorsun? Benim sözümü dinledi. Şimdi mahkeme başkanına telefon edip jüride yer almak istediğini söyleyecek. 25. Tünelin kazılması önlerine çıkan sert toprak tabakası nedeniyle iyice zorlaşmıştı. Ayrıca çıkan toprağın tuvalet lağımlarını tıkaması tehlikesi baş göstermişti. Bunun üzerine toprakların geride iz bırakmadan ortadan kaldırılabileceği yeni bir yol aramak zorunda kalmışlardı. Sonunda Mehmet Ali bunun da çözümünü buldu. Toprak tuvaletlerin bulunduğu kısımdaki havalandırma bacasının içine doldurulabilirdi. O arada da tuvaletleri toprak eritmek için kullanmazlar, bu süre içerisinde de lağımlardaki topraklar tamamen eriyip giderdi. Bunun için tuvaletlere bol bol su akıtmak gerekiyordu. Mehmet Ali'nin bu önerisi gerilen sinirleri yeniden yumuşatmış ve çalışma azimlerini kamçılamıştı. Tünel ilerleyip çıkışa doğru yaklaştıkça içlerindeki heyecan biraz daha artıyor, ellerinde olmadan sinirleri geriliyordu. İçlerinde bir tek Abu Zer hala eski rahatlığını koruyor, ortalıkta dolaşıyor, koğuştakiler ve gardiyanlarla karşısına çıktıklarında da subaylarla çene yarıştırıyordu. Tünelde çalışma sırası kendine geldiğinde soluklanmadan çalışıyor, bazen kendini iyi hissetmeyen arkadaşının yerine tünele dalıyor ve saatlerce hiç durmadan kazıyor, kazıyordu. Mehmet Ali, dışarıdaki arkadaşlarıyla sağlam ve güvenli bir irtibat sağlamış, gelişmelerden onları haberdar ederek dışarı çıkmayı başarırlarsa, kendilerini oradan kazasız belasız uzaklaştıracak bir plan hazırlamalarını istemişti. Dışarıdaki arkadaşları da bu yöndeki hazırlıklar için özel bir komite kurup, en sağlam ve güvenli yolu araştırmaya başlamışlardı. Şimdi artık tünelin sonuna doğru yaklaşılıyordu. İçlerindeki tek kaygı, sonunda bir hata yapıp bütün emeklerin boşa gitmesiydi. Bu husus göz önüne alınarak son günlerde eskiye göre daha dikkatli ve titiz bir çalışma gerçekleştiriyorlardı. Ve bir gece az daha korktukları başlarına geliyordu. Yine bir sabaha karşı aniden bir aramaya denk gelmişlerdi. O sırada tünelde Abu Zer'le Adanalı çalışıyordu. Mehmet Ali tünelin dışındaydı. İçeriden çıkan toprak torbasını tek eline alıp tek eliyle de havalandırmaya tırmanarak toprakları hava bacasından içeriye boşaltıyordu. Koğuştakiler gözünün dışında derin bir uykudaydılar. Gözcünün uyarısıyla Mehmet Ali işini bırakıp tehlike ipini çekerek tüneldekileri uyardı. Ama artık tünel bir hayli uzamıştı ve geri dönüş kısa bir sürede gerçekleşemiyordu. Abu Zer ile Adanalı çıkışa geldiklerinde dışarıdaki ayak sesleri de koğuşa yaklaşmıştı. Tünelden ilk çıkan Adanalıydı. Üstünü başını temizleyip yatağına koşmuştu. Yatağına daha önce dönen Mehmet Ali, Abu Zer'in ve Adanalı'nın yataklarındaki yastıkları çıkartmış, yerlerine koymuş ve battaniyeleri de açmıştı. Abu Zer tünelden çıktığı anda koğuş kapısı da açılmış, arama görevlileri içeriye girmişlerdi. İçeriye girer girmez ilk dikkatlerini çeken de Abu Zer'in boş yatağıydı. Arama ekibinin başındaki subay boş yatakta kimin yattığını ve şu anda nerede bulunduğunu sordu. Mehmet Ali aniden uyandırılmış bir insanın uyku mahmurluğu içinde, Abu Zer'in bütün gün boyunca karın ağrılarından şikayet edip ikide bir tuvalete koşturduğunu, şimdi de büyük ihtimalle tuvalette olabileceğini söyledi.